Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 43.
İstanbul bir umut kapısı. İş olmadığını bile bile gelecekler. Bu umut duvarına başlarını mutlaka bir kere vuracaklar. Ondan sonra başka umut kapısı deneyecekler. Akın akın nerede iş adı duyarlarsa oraya koşacaklar. Anadolu toprağı insanlarını artık açlıkla karşı karşıya getirir. Bugün Doğu Anadolu aç diyorlar. Yarın Orta Anadolu, Güney Anadolu. Bence Anadolu ezelden beri aç. Ama şimdi açlık son kertede. Pek yakında göreceksiniz, karıncalar gibi, arılar gibi şehirlere akacaklar. Şehirlere üşüşecekler. Bekleyin neler göreceksiniz. İşsizlik oyuncak değil, açlık hiç oyuncak değil. Biz tutturmuş sömürülmekten söz ediyoruz. Sömürüle sömürüle insanlar bu hale gelmişler. Ölümden öte köy yok derler. Açlıktan öte de yol yok. Ey sömürücüler, ağalar, bundan böyle neyi sömüreceksiniz? Şöyle bir hikaye anlatırlar. Bey çok zalimmiş, vergi vermeyen köylülere yapmadığı işkenceyi bırakmazmış. Koltuk altlarına yumurta koyarmış, hem de kızgınından. Sonra öldürtürmüş de. Ne yaparsa yapsın bey, köylüler vergilerini veremezlermiş. Onlar vergiyi veremedikçe de bey zulümlerini arttırırmış. Bir gün bey banyo yapıyormuş, karısı yanına girmiş. Bey demiş, bana bir kuruş ver, hemen şimdi. Bey, görüyorsun ki çırılçıplağım demiş. Yıkanıp giyineyim olur. Karısı dayatmış. Hemen şimdi istiyorum. Sen deli misin? Yok demiş bey. Kadın tutturmuş. İstiyorum da ille istiyorum. Bey, yok yok işte diye feryadı basmış sonunda. Kadın en sonunda demiş ki, işte o köylüler de senin şu şimdiki halinde. İstediğin kadar zulmet, bir kuruş alamazsın. Kıssadan hisse. Ben umudumu politikacılardan kesince ağalara yalvardım yakardım. Sizin aklınız yok mu dedim. Bu politikacılar görmek istemiyorlar. Siz de mi görmek istemiyorsunuz? Siz işin içindesiniz dedim. Ölmüş toprak üstündeki halktan ne alabilirsiniz dedim. Önce şu toprağı ölümden kurtarın ki siz de daha çok kazanasınız. Alın işte şimdi ne oluyor? Çıplaklar bir lokma ekmek için şehirlere akın ediyor. Buralarda da iş bulamıyorlar. Yukarıdaki hikaye örneği, haydin bakalım halktan ne koparacaksınız? Söyler misiniz çıplaktan ne alacaksınız? Bir kuruş alabilir misiniz? Halbuki şu güzelim 20. yüzyıl, teknik yüzyılı, bilim yüzyılı. Ölmüş toprağı diriltmenin çaresi var. İşsizlere iş bulmanın, açları doyurmanın çaresi var. Kamber dedim, köyde daha rahattın. Burada sürünüyorsun, bir fırın köşesinde yatıyorsun. Köye gitsen tarlanda çalışsan ya, burada açlık, yoksulluk, burası gurbet. Kamber kocaman bir adam gibi, iş bildiğin gibi değil dedi. İş eskisi gibi değil, şimdi toprak verimsiz, ot bile bitmiyor dedi. Kış yarısı olmadan ekmeğimiz bitiveriyor. Tüm köy aç kalıyor. Onun için köydeki külfetin yarıdan çoğu gurbete çıkıyor ki ürün yetsin. Hiç olmazsa köyde kalanlar aç kalmasın. Ben İstanbul'dan bir daha gidemem. Biliyorum Kamber bir daha köye gitmeyecek. Kamberler gelip sersefil şehirlerde aç aç dolaşacaklar. Ben size diyorum ki siz hiç tarih okumadınız mı? Açlar şehirleri doldurursa bunun örnekleri yok mu? Bir şey daha biliyorum. Uyarmalar para etmez. İnsanlar akılla iş görselerdi çoğunluk, dünya böyle bir dünya olur muydu? Ben gene söylüyorum. Tezelden toprağı diriltmeye doğru. Bir çalışma kazanma eşitliğine doğru, bir el birliğiyle çalışmaya doğru. İşsizlik kervanı büyüyor, genciyle, yaşlısıyla, çoluk çocuğuyla Anadolu toprağından kopup şehirlere akıyor ve burada da işsiz kalıyor. Başını imkandan imkana vuruyor. Bir gün bütün mümkünlerinin, çarelerinin kapandığını gördüklerinde ne olacak? Bizim yazar olarak durumu gördüğümüzü, bildiğimizi söylemek ödevimiz. Çok gülen çok ağlar. Nasıl bir dünya mı? Haksızların olmadığı bir dünya. İnsanların hepsinin mesut olduğu, hiç olmazsa iş bulduğu, doyduğu bir dünya. Hırsızlıkların, başkalarının hakkına tecavüz etmelerin bol bol bulunmadığı ne demek? Hiç olmadığı bir dünya. Sevilmeye layık küçücük kızların orospu olmadığı, geceleri hacı ağaların minicik kızları caddelerden 25 lira pazarlıkla otellere götüremediği, her genç kızın namuslu bir delikanlı ile konuşabildiği, para için namus, ar, haya, hayat, gece, gündüz satılamadığı bir dünya. Muhabbet telallarının günde 30 lira kazanmadığı bir dünya. Sokaklarda sefillerin bulunmadığı bir dünya. Kafanın, kolun çalışabildiği zaman insanın muhakkak doyabildiği, eklenebildiği bir dünya. İçinde iyi şeyler söylemeye, doğru şeyler söylemeye selahiyetler kıvranan adamın korkmadan ve yanlış tefsir edilmeden bu bir şeyleri söyleyebildiği bir dünya. Abası yanık. Said'in çizdiği dünyanın bu kadarı bu sözlerde. Gerisi de bütün eserinde. Kim ne derse desin, kim nasıl açılırsa açıklasın, Said insanların, çalışanların yanında, onları sömürenlerin karşısında. Said Faik bizim edebiyatımızın en öfkeli kişisiydi. Bizim hiçbirimiz sömürülenlerle karşı Said Faik gibi öfkemizi yalım gibi kusamadık. Bunu demekle sömürücülere karşı savaşan edebiyatımızın öteki kişilerini küçümsemek istemiyorum. Herkesin güzel işi ve güzel yeri oldu bu işte. Belki de Said en öfkeli kişimizdi. Said şiddetlerin adamıydı desem yanılır mıyım? Sevince sonuna kadar sever, kızınca da öyle. Said'in büyük gücü belki bu iki uçtadır. Sanatını büyüten, geliştiren, sevme ve kızmanın sonsuzluğundadır desem yanılacağımı hiç sanmıyorum. Açın hikayelerini okuyun. Her hikayesi sevdiği insanlar üstüne. Onun sevdikleri halktır, çalışan kişilerdir. Bir sevda türküsüdür. Sıcak candan tertemiz pırıltı içinde bir sevda türküsü. Bir de kızdığı insanlardan söz eden hikayelerini, yani sömürenlerden söz eden hikayelerini okuyun aman Allah. Küfrün, öfkenin bini bir para. O yüreği sevgi dolu Said Faik ne hale gelmiş, taşıp köpürüyor. Ben çok iğreniyorum şimdi. Bir takım insanlardan iğrenecek kadar sert olabildim şimdi. Said Faik'in yaşadığı günlerde ben o kadar iğrenmeyi bilmezdim. En kötüleri, zalimleri, sömürücüleri ne kadar öfkelenirsem öfkeleneyim, bir hoşgörür tarafım vardı. Ben insanlardan bir takım kötü, kötülenmeyi hak etmiş insanlara karşı ilk iğrenme duygusunu bütün şiddetiyle Said'in hikayelerinde buldum. Bu adam derdim hep içimden, bu kadar sömürücü de olsalar insandırlar. Bu insanlardan nasıl iğreniyorsun? Şimdi anlıyorum ki insan iğrenebiliyormuş. Hem de nasıl? Said Faik bütün gücünü iki şiddet üstüne kurmuştur, dedim. Kesinlikle kestim, şuraya koydum. Olur mu böyle? Said Faik böyle iki sınırın içine sokulabilir mi? Onun kadar zengin, duygulu, onun kadar çok taraflı bir adam. Sevdiklerine, yani sevdiği, saygı duyduğu, ter döken insanları hiç öfkelendiği olmaz mı? Kendi anlatır bir hikayesinde. Onlardan gördüğü bir kalleşlik onun yaşama biçimini değiştirmiştir. Hani pay hikayesindeki kalleşlikler. Orada Said sömürücüden iğrendiği kadar haksızlık eden kendi adamlarından, dostlarından da iğrenir. İğrenir ama onları azıcık okşar, onlara ne yapsınlar der gibi bir hali de vardır. Belki bu Said'in insanlığının bir kusurudur. O kadarcığı da olsun. Koşulların kötülüğü insanoğlunu esir etmiştir. İnsanları kötülüğe çekip durur ve insanlar kötülüklere gitmemek için direnir. Bu kadarı da bir sanatçıya çok görülmesin. O, insanoğlunun çocuklarını, çalışan, kendine alın terine vermiş, işine adamış yaşlılarını sever. Onlar daha az hilesizdir. Onlar yıllar yıllık kendilerini işlerinin güzelliğine vermiştir. Hallacın yaşlı adamı, bir çocuk arılığında, bir ter güzelliğindedir. Gün oğlu harman olanın mercan ustası, insan soyunun en güzel kişisidir belki. Bir mercan ustayı görmedik, bilemedik. Onu bize Said anlattı. Sevdik, canımızın içine koyduk, inandık, iman ettik. Şu dünyanın pisliğinde böyle çok güzel insan yaşar. Said'in sevinciyle sevindik, kendimizi mutlu kıldık. Mercan usta vardır ve daima da var olacaktır dedik. Öfkeli, hayran, kırılmış bir adam. Bütün bunların üstünde sevgi dolu bir insan. Dünya karşısında büyülenmişti. Büyümüş gözleriyle ne yapacağını şaşırmış bir hali vardı. Dünyadan gelecek en küçük bir kokuya damarlarını, en ince duygu tellerini germiş beklerdi. Bana öyle gelirdi ki, Said en küçük bir böcekle yaşar, onunla ölür, en küçük bir kaya üstündeki tohumla birlikte yeşerirdi. Bu büyülenmiş adama dünyanın hiçbir şeyi gizli saklı değildi. Dünyada bu karşısında büyülenmiş adama her şeyini cömertçesine vermiş, al alabildiğin kadar demişti. Ve Sait bize büyülendiği dünyadan güzellikler sunmuş, o da bizi büyülemişti. Yüzyıllarca insanlarımızı büyüleyip duracaktır. Sait Burgaz Adası'nda otururdu. Kışın o adada kimsecikler yoktur. Birkaç balıkçı, birkaç işsiz, birkaç bekçi. Onların da çoğu işinde gücünde. Yazın mı? Burgaz Adası beterin beteri olur. Said'in o sevmediği sömürücü insanların karıları, çocukları, bütün şımarıklıklarıyla adaya çökerler. Kışın yalnızlığın, insansızlığın, yazın insanların aşağılıklığının, haksızlığının, kirinin içinde Said. Koşullar onu bir cehenneme atmıştır. O çok rahatsız bir insan olmuştur. O tedirgin bir insandı. Bazı insan soyuna müthiş hayran oluyordu. Kafası gönlü öyle istiyordu. Bu insanları görmediği, insanlarla kafasında yaşadığı zamanlardı. Bu sevgi, bu hayranlıkla insanların arasında dalıyor, insanlardan gördüğü en küçük bir haksızlık, aşırılık karşısında deliye dönüyordu. Deliye dönüp gene kabuğuna çekiliyor, gene kafasında insanlarla yaşamaya başlıyor, gene sevgi dolu, mutluluk dolu insanların arasına çıkıyor, az sonra da balonun iğne sokulmuş gibi bütün bunlardan boşalarak kabuğuna geri çekiliyordu. Bir gün Said'e böyle bir hikaye yazacağımı söyledim. Uzun uzun konuyu anlattım. Hikayede yer Burgaz'dı. Ev Said'lerin eviydi. Said hikayeyi dinledi. Ne hastır dedi ne de sövdü. Düşündü. Ulan dedi, beni yazmak istiyorsun ama yazamayacaksın. Hikaye de iyi ama yazamayacaksın dedi. Said mi etkiledi beni? Ne oldu? O gün bugündür hikayeyi yazamadım gitti. Halbuki ona hikayeyi yazıp kendisine okuyacağımı söylemiştim. Şimdi düşünüyorum da acaba Said bu muydu? Biliyorum bu değildi. Bu değildi ama bu hikayede azıcık Said yok mu? Said bir güzellik adamıydı. Bir sanatçıydı. Hani bir şey derler, tuttuğu altın olsun. Said gerçekten gördüğünü sonra da görüp tuttuğunu altın eden bir kişiydi. Papaz efendi hikayesini alın eli. Ne olmuş? Bir papaz içer, bir de bahçe beller. Sonra da türkü söyler. Sonra da karnı şişer, ölür. Verin bu konuya başka bir hikayeciye, isterse büyük olsun hikayesi. Herkes çiğner sakızı. Çingene kızı getirir tadını derler. Bu konu Sait Faik'indir. Konusu papaz efendisini öylesine sever ki bu hikaye onun dilinde erişilmez bir yapıt olur. Bu adam bu hikayenin güzelliği, ustalığı karşısında küçük dilini yutar. Menekşe Vadi, hikayesini alın. Ne var onda diyeceksiniz, değil mi? Bir bahçıvan bir gün pazara mal getirir, sonra da geri dönmeyi verir. İstanbul'da evinin burnu dibinde tam 7 yıl yaşar. Çalışır, metresler tutar, bıçaklar bıçaklanır, dop dolu bir 7 yıl yaşar. Bir kere olsun karısını aklına getirmez. Sonra bir gece kafayı çeker, geriye döner. Hiçbir şey olmamış gibi karısı onu karşılar. Sabah olur sanki şehre dün gitmiş gibi gene işine koyulur. Şehre mal götürür. İşte şu anlattığım da Said'in elinde bir büyü olur. Bir şaheser. Ben bu hikayeyi okudukça hep insanoğlu bir şeyi bu kadar güzel nasıl anlatır derim. Onun anlattığı her şey büyülüdür, güzeldir. Doğa onda da doğadan daha gerçektir. İnsanlar ondan, insandan daha gerçek ve güzel. Bu kadar güzeli bir araya getiren adamın dili de bana sorarsanız Sait Faik, Türk dilini yaratan, güzelleştiren bir büyük kişidir. Şimdiye kadar Yunus da, Karacaoğlan da içinde onlar kadar Türk dilini güzel yazan, bu dili güzelleştiren, büyüten kimse çıkmadı. Çok olağan bir şey. Doğayı insanları bu kadar yürekten anlatan bir kişi elbette ki dilini de öyle yürekten yazacaktı. Doğa insanlar edebiyatımızı nasıl etkilemekte devam edecekse demek istediğimi anlatamayacağım diye korkuyorum. Sait edebiyatımızı öyle etkileyecektir. Doğa gibi demek istemiyorum. Yani onun gibi sağlam bir öge olarak. Hay Allah kahretsin, gene anlatamadım. Yani gökyüzü, bulutlar, insanlar gibi. Gene olmadı. Artık anlayıverin. Diyorum ki dilimizde, hikayemizde iyi ki Sait Faik var. Sanırım ki bir edebiyatta bir Sait Faik'in olması zor iş. Belki Sait Faik'in edebiyatımızda benzeri olmayacak. bir edebiyatta bir Sait Faik mutlaka olmalı. Sait de bir edebiyatı ışıklandıran, aydınlatan, bir edebiyatın tuzu olan bir şey var. Bunu iyi yakıştırdım sanırım. Sait bizim tuzumuz. Sait Faik'in bir sözü vardır. Hiç aklımdan çıkmaz. Sait için yazdığım bir her yazıya bu sözleri sokuştururum.
Ayrım sonu.